Çınaraltı. Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, Çınaraltı'na hoş geldiniz. Evet, bir haftalık bir aradan sonra sizlerle yeniden beraberiz. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde, efendim arabalarında bizleri dinleyen bütün TGRT FM dinleyicilerini sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, 14. asırda Osmanlıların uğur getirmesi ümidiyle sancaklarına ve kaftanlarına değil de iç çamaşırlarına lale motifi işlediğini biliyoruz. Osmanlı topraklarından Avrupa'ya yayılmış bu adet, onun için Batılıların tabiriyle Tulipa Turcarum sonraki yıllarda ülkeden ülkeye yayılmış. Zarafetiyle, güzelliğiyle her yerde ilgi görmüş. Soğanlarının da kolay taşınmasıyla geniş bir sahaya yayılmış. Bir tarihçi Kosova Harbi'ni anlatırken, Kosova Harbi'nde şehit düşen Osmanlı askerlerinin başlarındaki sarıklarda rengarenk sarıkları ve onların yanlarında lale motiflerinin, parlak lale motiflerinin bulunduğunu söylüyor ve böylece savaş meydanı adeta bir lale tarhına, lale bahçesine benzemişti diyor bir tarihçi, Mike Dash isminde bir tarihçi. İlk demek ki Avrupalıların laleyi keşfetmeleri belki de bu Kosova sahrasında, Kosova mağlubiyetinde olmuş. Türklerin sarıklarındaki laleleri görmüşler ilk defa. ...1562'nin sonbaharında bir gün İstanbul'dan bir gemi kumaş yükleyerek yolculuğa çıkmış ve Anvers limanına yanaşmıştı sevgili dinleyiciler. Balyalar halinde şehrin en büyük tüccarlarından birine götürülüyordu bu şark kumaşları. Bunların arasında lale soğanları da vardı. Anvers bir Felemenk, bir Hollanda limanı ve bu kumaşların kendisine gelen Flaman tüccar, sevkiyattan bir paket lale soğanı çıktığını görünce çok şaşırmış. Belki hediye olarak yollanmışlardı diye düşünmüş ve bu sevkiyattan hatırı sayılır bir kar elde eden şükran dolu bir Osmanlı tarafından konulduğunu düşünmüş. Bunların ne olduğunu da bilmiyor tabii. Türklere has bir cins soğan zannetmiş, büyük bölümünü kızartmış ve akşam yemeğinde zeytinyağı ve sirkeyle tatlandırarak yemiş. Kalanını da sebze bahçesine, lahanaların yanına ekivermiş. İşte böylece 1563'ün baharında Anvers'teki bir sebze bahçesine yığılı döküntüler ile süprüntülerin arasından birkaç sap tuhaf çiçek baş vermiş. Türk soğanlarıyla 2-3 öğün daha yemek yapabilmeyi uman bahçe sahibi hayal kırıklığına uğramış. Kumaş tüccarına akşam yemeği olmaktan son anda kurtulan bu şanslı çiçekler muhtemelen Felemenk'te, Hollanda'da çiçek açmış olan ilk lalelerdi. Ve aradan daha 100 yıl geçmeden 1637 yılının ilk aylarında Semper Augustus adlı bir lalenin tek soğanı 10 bin guldene satılır olacaktı. 10 bin gulden, yani Felemenk de koca bir aileyi ömürlerinin yarısı boyunca doyurmaya, giydirmeye ve barınacak yerlerini sağlamaya yetecek kadar bir paraydı. Lale ticaretine girmek de kolaydı. Çünkü birkaç soğan almak için biraz para ve bir sera bulmak bu iş için kafiydi. İş o boyutlara ulaşacaktı ki lale ticaretiyle beraber dünyada ilk vadeli satış pazarları çıktı. Ve bu nadide çiçek borsada muamele görür oldu. Felemenkliler lale çılgınlığının bu safhasına Windhandel adını vermişlerdi. Rüzgarla alışveriş demek. Denizciler için bu rüzgarlı havada gemiyi idare etmeye uğraşmak demekti. Borsacı içinse hem lale ticareti yapanların hisselerini getiriyordu akla, hem de bundan elde edilebilecek karın rüzgara savrulmuş kağıt parçalarına benzediğini. Evet, Orta Asya'nın verimsiz topraklarından kalkarak Hollanda'da zenginliğin sembolüne dönüşen bu çiçeğin serüveni elbette bu kadar değil. Paraya değil de çiçeğe meraklı olanlar bu lalenin serüvenini, lalenin macerasını belki çok merak ederler. Öyle bir çiçek ki bir devre adını vermiş bu çiçek. Ferhat adında bir genç, Şirin diye bir genç kıza aşık olmuş. Herkesin bildiği hikaye bu. Bir gün sevdiği kızın öldürüldüğü haberi gelmiş. Halbuki bu haber yalan. Dayanılmaz bir kederin pençesine düşmüş Ferhat ve baltayla kendisini doğramış. Aldığı korkunç yaralardan akan kan toprağa düştükçe her damlasından kızıl bir çiçek açıvermiş. Onun kusursuz aşkının sembolü bunlar. Tahmin ettiğiniz gibi lale çiçekleri. Bir genç sevgilisine bunlardan sunarsa, diyor bir seyyah, bir Osmanlı Devleti'ni gezmiş bir seyyah Jean Chardin, kadının güzelliğinin kalbini ateşe vermiş olduğunu anlatıyor bu çiçeğin rengiyle, diyor. Taç yapraklarının dibindeki siyah kısım ise genç adamın kalbinin yanarak kömür gibi karardığını ifade ediyor. Evet, lale. Osmanlı ülkesinde bir devre adını veren lale. Elbiselere, sarıklara takılan lale. Avrupa'ya gitmiş, Avrupa'da muazzam bir geçim kaynağı olmuş. Öyle ki Alexander Dumas'ın Siyah Lale ismindeki romanı bile laleyi kendisine konu almış. Bu kadar moda olmuş lale. Günümüzde de o tatlı renkleriyle, zarafetiyle, hele tarlardaki, küçük bahçelerdeki o emsalsiz güzelliğiyle hala görenleri, seyredenleri etkilemeye devam ediyor bu güzel çiçek. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı tarihindeki lale devri, saray eğlencelerinin doruğa çıktığı, lalenin tam 239 çeşidinin yetiştirildiği bir devirdi. Devrin belli başlı devlet adamları Avrupa'daki modaya uyup konaklarında lale soğanları yetiştirdiler. Padişah Sultan 3. Ahmet her yıl lale mevsiminde şehzadeleri ve haremiyle Beşiktaş'ta damadının yalısına veya Kağıthane Sadabat'taki köşküne giderdi. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ydı. Lale fiyatları padişahın bir fermanla narh koymasına sebep olacak kadar arttı. Bilhassa mahbub adı verilen lale soğanı çok yüksek fiyata satılıyordu. Şair Nedim de bu devri şiirleriyle süsledi. Eğlencenin yanı sıra başta matbaanın kurulması ve çeşitli kitapların tercüme edilmesi gibi yenilikler bu devirde gerçekleşti. Sanat eseri değerinde kasırlar ve saraylar yapıldı. Osmanlı Devleti çok rafine bir zevke ulaşmıştı. Sevgili dinleyiciler, Avrupa'ya, Amerika'ya gidenler, ben Avrupa'dayken, ben Amerika'dayken diye anlatmaya bayılırlar. Biraz öyle olacak ama biz de şimdi vaktiyle Fransa'da, Paris'te belli dükkanların önden geçerken ağır bir koku burnumuza gelirdi. Allah Allah derdik, bu dükkanlardan bu ne kokuyor? Merak edip baktığımızda dükkanların peynirci dükkanı olduğunu görürdük. Fransa'da, Fransa peynir ülkesi. Dünyada peynire en çok düşkün olan ülke Fransa'dır. Paris'te sadece ihtisası peynir üzerine olan dükkanlar vardır. Sadece peynir satar. Başka hiçbir şey satmaz. Yani yağ isteseniz bulamazsınız. Yoğurt isteseniz zaten yoğurt orada fazla yaygın değil. Türklere mahsus bir yiyecek. Fakat sadece bir fırın gibi, ekmek fırını gibi sadece peynir satan dükkanlar var. Ama ne dükkanlar? Bu dükkanlarda envai türlü yüzlerce çeşit peynir var. Tabii onlar daha ziyade kaşar türü peynirlere düşkünler. Bizim damak kültürümüze pek yakın olmamakla beraber ve onlarda peynirin makbulü ağır kokanı. Yani bir peynir ne kadar kötü kokuyorsa o kadar o kaliteli, o kadar lezzetli ve o derecede pahalı tabii. Evet, Fransa, özellikle Paris bir peynir cenneti. Türkiye öyle değil mi? Ülkemiz de öyle. Fakat ne çare ki bu bizim peynirlerimiz ne yurt içinde ne yurt dışında yeterince ün sahibi değil. Bizim halkımız da peynire fazla düşkün değil. Yurt dışında da peynirlerimiz tanınmıyor. Halbuki öyle güzel peynirler, öyle çeşitli peynirler var ki her birisi ayrı bir lezzet. Evet, kaşar peynirleri, Çerkez peynirleri, tulum peynirleri, sütü pişirilerek yapılan peynirler, pişirilmeden yapılan peynirler, çeşit çeşit peynirler var. Bunların her birisi ayrı bir lezzet, ayrı bir katık. Her birisi tek başına muazzam bir ziyafet. Her birisi o çedar peynirlerini cebinden çıkarır. Evet, Erzincan'ın tulum peyniriyle başlayalım sevgili dinleyiciler. Buzdolabının olmadığı zamanlarda peynir uzun müddet korunmak için tuzlanarak hayvan derisinden tulumlara, özellikle keçi derisinden tulumlara basılırdı. Bu metot çok eski zamanlardan günümüze geliyor. Hala bu şekilde peynir üretiliyor. Erzincan'ın dağlık bölgelerinde üretilir tulum peyniri. Kıl keçisi tulumlara basılır. Ve %75-80 nem oranına sahip mağaralarda 2-3 ay bekler. Ayrıca Elazığ, Tunceli, Konya gibi bölgelerde de üretiliyor. Ve çok lezzetli bir peynir, yörelere göre lezzet farklılıkları gösterir. Artık Erzincan tulumu keçi beslenmesini devlet yasakladığı için, bu orman sebebiyle devlet kıl keçisi beslenmesini yasakladı. Koyun derisinden de tulum olmayacağına göre artık biraz dikkat edenler, titiz kimseler toprak küplere basıyorlar. Biraz daha bu konularda gevşek olanlar plastik bidonlara basıyorlar. Ama eski kıl keçisi tuluma basılmış tulum peynirinin lezzeti bunlarda yok. Ama bunlar da yine tulum peyniri olarak efendim çok farklı bir lezzete sahip olarak sofralarımızı süslüyor. Gelelim mihaliç peynirine. Balıkesir, Bursa havalisinde yetiştirilen, üretilen mihaliç peyniri. Marmara bölgesinin çeşitli yörelerinde birçok iyi peynir çeşidi var. Özellikle Balıkesir, Bursa havalisi böyle peynir bakımından çok zengin. Bu mihaliç peynirinin de yeri bir başka. Susurluğun meşhur tostları işte bu lezzetli peynirle hazırlanıyor. Sert yağlı, tuzlu ve çok dayanıklı bir peynir, Mihaliç peyniri. Bunun bol gözeneklisi makbul. Mihaliç peyniri kahvaltıda ve bilhassa tost yapımında çok elverişli kullanılıyor. Evet, Diyarbakır'ın örgü peyniri var sevgili dinleyiciler. Lezzet olarak Çerkez peynirine benzer bu örgü peyniri. Bunu artık İstanbul'da da kolayca bulmak mümkün. Ankara'da, büyük şehirlerde bulmak mümkün. Ancak bu peynirin üretimi emek istiyor sevgili dinleyiciler. Tuzsuzdur. Yapımı sırasında tuzlu suda kaynatılıyor. İşte lezzetinin sırrı burada. Dolayısıyla mikrop bakımından da çok daha güvenli, emniyetli. Satın alırken bunu tuzsuz olanı ve hafifçe esnek olanını tercih etmek lazım. Bu da ekmek ve domatese çok yakışan bir katık Diyarbakır'ın örgü peyniri. Bir de Erzurum'un tel civil peyniri var sevgili dinleyiciler. Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de hazırlanıyor. Yağı alınmış sütle yapılıyor bu. Yumuşak bir peynir türü. Hatta böyle elle ovalanınca iplik iplik oluyor. Ancak bunun tuz nispeti yüksek. Yüksek tansiyonları pek elverişli değil. Bu tel civil peynirinin spesiyalitesi şu. Tereyağı eklenmiş tavada hafif ısıtıldıktan sonra üzerine yumurta kırılarak yenirse tadına doyum olmuyor. Diyarbakır'ın örgü peynirine benzer bir başka peynir daha var, o da Çerkez peyniri. Çerkezlerin yerleştiği bölgelerde üretiliyor, tuzsuz bir peynir. En iyisi Düzce'de ve Hendek'te yapılıyor sevgili dinleyiciler. Yenirken bunun özelliği şu, ağızda böyle elastiki bir, lastik gibi bir ses çıkarıyor. Bunun dokusu gözeneksiz, rengi açık sarı. Yuvarlak kalıplar halinde satılıyor. Özellikle diyet yapanlar için bu Çerkez peyniri birebir. Bir tulum peynirinde Ayvalık da var sevgili dinleyiciler. Teneke tulumu. Ege'nin tulum peynirleri hazırlandıktan sonra tenekelere basılıyor. Ve içine salamura ilave ediliyor. Ve soğuk hava depolarında bekletiliyor. Bu kahvaltının yanı sıra salata da çok elverişli sevgili dinleyiciler. Erzincan tulumundan farklı üretilişi ve tüketim sahası. Bir de Kars'ta üretilen gravyer peyniri var sevgili dinleyiciler. Gravyer peyniri ülkemize dışarıdan geliyor. Ancak Kars'ın yağlı inek sütlerinden gravyer peyniri üretiliyor aynı zamanda. Rus işgali altındayken Kars, malum uzun süre Rus işgali altında kaldı, yaklaşık 40 küsur sene, 50 seneye yakın. Yabancı ustalar tarafından ülkemize getirilmiş bu adet. Bu peynirin içinde 1-2 santimetre çapında delikler var. Çok lezzetli bu gravyer peyniri. Sarı renkli olanı bu gravyer peynirinin tadı, İsviçre'nin bir emmental peyniri var. Aynı ona benziyor. Hakikaten bu Kars'ın gravyer peyniri de tadına doyulmaz bir peynir çeşidi. Yine bakkallarda, şarküterilerde, marketlerde bol olarak bulunan bir peynir var. Dil peyniri, Bursa'ya ait dil peyniri. Bu da tuzsuz ve taze olarak tüketilmesi gereken bir peynir. Bu da kolayca liflere ayrılıyor. Ve bunun özelliği de süt tadının çok yoğun olarak hissedildiği bir peynir çeşidi. Dil peyniri sade olarak tüketildiği gibi domates ve salatalık ile çok iyi gidiyor. Bunun özelliği en güzel pizzalara yakışıyor sevgili dinleyiciler. Evde yapılan pizzaların üzerine dil peynirinin lifleri serpilirse pizzanın lezzeti bir anda değişiyor. Evet, Bir de kaşar peyniri var. Artık ülkemizde en iyi tanınan peynirlerden birisi oldu bu kaşar peyniri. Kars, Erzurum, Muş gibi doğu illerinde üretiliyor. Bir de Kırklareli, Edirne, Tekirdağ gibi Rumeli şehirlerinde üretiliyor. Koyun sütünden üretiliyor. Rengi hafif sarımsı malum. Tadı ise biraz baharatlı. Üzeri önce küflendiriliyor, sonra temizleniyor. Öyle hazırlanıyor kaşar peyniri. Eğer dışı küflü ise kaşarın iyi kalitede olduğunu gösteriyor. Ama tabii küf içine bulaşmışsa kaşar peyniri bozuk sayılıyor. Kaşar peyniri de umumiyetle kahvaltılık olarak tüketiliyor. Fırın yemeklerinde çok kullanılır. En uygun yeri fırın yemekleridir. Gene pizzalara yakışır. Çorbalara rendelenerek kullanılır. Bu da bize daha ziyade Rumeli'nden gelme bir peynir kaşar. Bir de yine marketlerde artık bolca rastlanan bir peynir var. Urfa peyniri. Urfa'ya has bir beyaz peynir. Bu da çok lezzetli bir peynir. Buna halk arasında başka bir isim verilir ama ben onu buradan söyleyemeyeceğim. Söylersem ne olur ne olmaz Rütük radyomuzu kapatabilir. Bu peynirin özelliği yapım safhasında yumruk büyüklüğünde parçalara ayrılması. Bezlerin içinde topak şeklinde bağlanıyor, süzülüyor, tuzlanıyor ve küçük toplar halinde satılıyor. Hem taze olarak hem salamura olarak yenilebilir Urfa peyniri ve bunun özelliği de yine kaynamış sütten yapılması olduğu için mikrop bakımından emniyetlidir. Urfa peynirinin en yakıştığı yer taze pide ve tereyağıdır. Bundan beraber yenilirse tadına doyum olmaz. Bir de Van'ın otlu peyniri var sevgili dinleyiciler. Bu da günümüzde yaygınlaştı. Eskiden bu kadar çok bilinmiyordu. Bu da koyun sütünden üretiliyor. Geleneksel bir peynir, Van'a mahsus. Bunun tadı yabani sarımsak otundan geliyor. İçine bundan konulmuş. Hakiki lezzeti o. Toprak küplere basılarak kuru veya salamura olarak 2-3 ay dinlenmeye bırakılıyor bu peynir. Çok dayanıklı bir peynir. Onun için eskiden uzun yollarda yolluk olarak kullanılırdı. Biraz tereyağı katılırsa bu da sıcak pidenin içinde çok yakışıyor. Sarımsak, yabani sarımsak olduğu için pidelere çok yakışıyor. Ama tereyağı katmak lazım. Yağ nispetini biraz arttırmak lazım. Demek ki yolluk peyniri bu, otlu peynir. Evet, her yerde bulunan bir beyaz peynir var. Ezine de en güzeli yapılıyor. Trakya daki de güzel, normal beyaz peynir kalıp içinde. O da ülkemize mahsus ve çok rastlanan bir peynir. En çok tüketilen peynir bu. En kalitesi dediğim gibi Ege ve Trakya'da üretiliyor ama Çanakkale'nin Ezine kazasında üretileni en meşhur. Bu beyaz peynir kahvaltıda çok tüketiliyor. Kahvaltının vazgeçilmez lezzeti. Bununla da kalmıyor. Börek ve poğaçalarda bu beyaz peynir çok yaygın olarak kullanılıyor. Bir de sevgili dinleyiciler, Trabzon'un minzi peyniri var. Karadeniz'de üretiliyor. Lor türevi bir peynir bu. Minci diye de biliniyor, minzi diye de biliniyor. Bunun hususiyeti de şu, ahşap fıçılarda toprağa gömülerek hazırlanıyor. Bekletildiği için koyu yeşile çalan bir renk alıyor. Bu yüzden tadı lordan daha farklı. Tereyağında hafifçe eritilip de içine yumurta kırıldığı zaman Erzurum'un civil peyniri gibi çok lezzetli bir yemek oluyor. Daha önce Kars'ın gravyer peynirinden bahsetmiştik. Bir de Artvin'de Kafkas gravyeri var sevgili dinleyiciler. O da Artvin'e mahsus. Yine Rus tesiri altında bunda üretilmiş. Rusya'dan gelme. Tadı ve karakteri Kars gravyerine benziyor. Ancak delikli dokusu daha ince bunun. Rengi biraz daha koyu, sarı. Bunun aroması daha da güçlü. Onun için kahvaltıya çok yakışıyor. Bir de böyle sufle benzeri sert ve aromalı peynir yemeklerine çok yakışıyor. Ve daha ziyade de orada kullanılıyor. Gördünüz ya sevgili dinleyiciler, ülkemizdeki peynirler de Avrupa'da, ha hellim peynirini unuttuk. Kıbrıs'ın, Kıbrıs da bizim vatanımız sayılır. Kıbrıs'ın güzelim hellim peyniri, onun da özelliği içindeki nane, okaliptus yapraklarıdır. Şimdi o da artık marketlerde özel olarak vakumlu paketlerde satılıyor. O da Kıbrıs'a mahsus. Vaktiyle Osmanlı Sarayı'na bu peynirlerin hemen her çeşidi gelirdi sevgili dinleyiciler. Saray eski Türk geleneklerini ve eski Türk nezaketini, terbiyesini en yoğun şekilde yaşayan ve yaşatmaya uğraşan bir yerdi. Bu kültür, bu örf, bu gelenekler, bu nezaket saraydan Osmanlı ülkesine, oradan da bütün dünyaya yayılırdı. Şimdi tabii saray yok. Saray olmayınca bu kadar peyniri bir arada toplayacak ancak marketler var. Pek çoğumuz belki bunların çoğunun ismini bile duymamıştık. Ama görülüyor ki Fransa'ya taş çıkartacak kadar peynir çeşidi bizde de var. Neyse, sofranız peynirden mahrum kalmasın sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama umuyoruz ki haftaya yeni bir Çınaraltı programında yine sizlerle beraber oluruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Çınaraltı.